Ayrım 9.
Bu dertlere çare arıyor sosyalist düşünürler. Öte yandan da eşitsizliği tümüyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunların bir bölüğü aydınlanma çağı düşünürleri gibi. İnsanların çektiği ıstırap ve sefaletin, uğradıkları haksızlıkların ileri sürecekleri çarelerle son bulacağına inanıyorlar. Onlara göre şimdiye kadar bu haksızlıklara bir çare bulunamayışının nedeni, haksızlıkları önleyecek, eşitliği sağlayacak fikirlerin daha önce bilinemeyişi. Bu parlak fikirleri ortaya atacak olan düşünürlerin daha önce dünyaya gelmemiş olmalarıdır. Bunlara ütopik, hayalci sosyalistler deniliyor. Düşünce ile madde arasındaki ilişkinin yarattığı temel çelişkiyi düşünceyi öne alarak çözme eğilimi gösteriyorlar. Oysa kapitalist üretim ilişkileri yeni sınıf farklılaşmasını tüm açıklığıyla ortaya koyunca halk kitlelerinin tarihteki rolü kavranmaya başlıyor. Materyalist felsefe diyalektik yöntemle zenginleşerek bütün bir dünya görüşünün temelini meydana getiriyor. Bilimsel sosyalizm çıkıyor ortaya. Bilimsel sosyalizme göre bilim ancak doğadan hareket ettiği zaman gerçek bilimdir. Tarih, doğa tarihinin insanla ilgili bir parçasıdır. Dünyayı değiştirmek, dünyanın ne yönde değişmekte olduğunu bilmekle ve bu bilgiyi de etki gücünü artırarak değişikliği hızlandırmakla mümkün. Öte yandan ütopyacı sosyalizmin bir başka türü çıkıyor ortaya. Bilimsel sosyalizmden de yararlanıyor zaman zaman. Bu akıma göre devlet egemen sınıfın çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş, gereksiz bir kurum. Özgürlüğü ve eşitliği gerçekleştirme devrimini devleti ortadan kaldırmakla başlanmalı. Devletle birlikte her türlü baskıcı kurum yok edilmeli. Bu akıma da anarşizm, başsızcılık deniliyor. Burada önemli hatırlatılması gereken bir nokta var. Sosyalizm, özellikle bilimsel sosyalizm, çağımızda tartışılan, tüm ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılan ve çeşitli tepkilerle karşılaşılan bir konu. Biz burada gerek Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde, gerek ondan sonraki dönemde sosyalist akımları ele alırken salt siyasi düşünce alanında kalsak bile konunun ayrıntılarına inemeyeceğiz. Üstelik ne bütün akımları ne de söz konusu akımların bütün temsilcilerini inceleme olanağımız var. Biz bu konunun işlenmesinde kitabın olanaklarını gözden kaçırmadan Profesör Chevalier, Profesör Weder, Profesör de Sotto, Profesör Pirello ve Jean Touchard gibi Georges Lefranc'ın kitaplarından, lisans ve doktora ders notlarından esinlendik. 1. Ütopyacı Sosyalizm. Soru 72. Fransız ütopyacı sosyalistlerinin görüşleri genel çizgileriyle nelerdir? A. Saint-Simon 1760-1825 bir Fransız aristokratı. Asıl adı Claude Henri de Rouvreau, Comte de Saint-Simon. Cemil Meriç, Saint-Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist. Çan Yayınları 1967 kitabında şöyle der. Geniş halk yığınlarını peşinden sürüklemek için demokratik ilkeleri bayraklaştıran burjuvazi, zaferden sonra ziyafet sofrasına tek başına oturuyor. 1789 yeni bir aristokrasi türetmiştir. Milli emlak alım satımıyla zenginleşen, köksüz ve hayasız bir para aristokrasisi. Doğuştan soylu olan Saint-Simon da katılıyor bu milli emlak alım satımına. Başta zengin oluyor, sonra iflas ediyor. Hayata çelişkilerle dolu bir düşünür Saint-Simon. Sosyalist bir düşünür olup olmadığı konusunda tartışmalı. Yazarlar arasında Touchard'ın dediği gibi Saint-Simoncuların getirdikleri çözümlere sosyalistçe çözümlerdir demek oldukça zor. Ne var ki Saint-Simoncuların eleştirileri Marksist eleştirinin habercisi. Saint-Simon her şeyden önce bilime ve gelişmeye inanıyor. Cemil Meriç'in belirttiği gibi nazariyelerin yerine pozitif fikirler, kaprise dayanan ahlakın, vahye dayanan politikanın yerine akla dayanan ahlak, endüstriye dayanan politika almalı. Pozitivizmin habercilerinden Saint-Simon, pozitivizmin kurucusu da onun sekreterliğini yapmış olan Auguste Comte. Saint-Simon'a göre çalışan sınıf ana sınıftır, toplumu besleyen sınıftır. politika da bir üretim bilimidir. Devleti üreticiler yönetmelidir, işçi sınıfı değil, tüm üreticiler. Endüstriyel sözcüğünü kazandırıyor Fransızca Saint-Simon. Toplumun maddi gücünü endüstriyeller, manevi gücünü de bilginler meydana getirecek. Endüstriyel toplumun çeşitli üyelerinin ihtiyaçlarını veya fizik zevklerini karşılayacak bir veya birçok maddi vasıtayı üretmeye veya üretilen bu malları fertlere ulaştırmaya çalışan adam Saint-Simon'a göre. Yeni yeni sanayileşmeye başlayan bir toplumda temel çelişkiyi üretime her ne biçimde olursa olsun katılanlarla katılmayanları arasında görüyor Saint-Simon. Tutalım ki diyor, Fransa en iyi 50 fizikçisini, en iyi 50 kimyacısını, en iyi 50 ustasını, en iyi 50 mimarını, 50 doktorunu ve benzerlerini yitirdi. Ülkenin belli ihtiyaçlarını karşılayan bu üreticilerin yerini doldurmak için en azından bir kuşak büyük sıkıntıya düşecektir. Buna karşılık tutalım ki kral ailesini, sarayın bütün büyük subaylarını, büyük bankacıları, devlet danışmanlarını, kardinalleri, piskoposları, keşişleri, papazları, rahipleri, yargıçları ve bunlarla birlikte 10 bin büyük mülk sahibini de yitirdik. Hiç kuşkusuz Fransa büyük bir yasa bürünür ama üzüntümüz ister istemez duygu alanında kalır. Çünkü onların yok olmasıyla devletin gerçek yapısında herhangi bir değişiklik olmaz. Öte yandan biçimsel özgürlükte gerçek özgürlük ayrımı üzerinde de duran Saint-Simon ekonomik altyapının önemine parmak basıyor. İktisadi ve siyasi liberalizmi demokrasiyi amansızca eleştiriyor. Devletin ortadan kalkması sonucunda ortaya çıkacak durumu belirtirken Marksistlerin söylediklerini ilk kez Saint-Simon koyuyor ortaya. Ne var ki oraya nasıl varılacağını açıklayamıyor. Saint-Simon'a göre de devlet artık insanların yönetimi olmaktan çıkmalı, malların idaresiyle yetinmeli. Aslında bugünkü deyimiyle bir teknokratlar yönetimi Saint-Simon'un istediği. Saint-Simon eşitliğe inanmıyor, eşitçiliği de savunmuyor. Onun dilediği mülkiyet rejiminin herkesin gücüne göre, yeteneğine göre olabilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmesi, hiyerarşiye, aydınların üstünlüğüne inanıyor. Nitekim aydınlar arasında özellikle de ilerinin teknokrat adayları politeknik öğrenciler arasında yayılacak ve geliştirilmeye çalışılacak Saint-Simonculuk. B. Charles Fourier 1772-1837 Ütopyacı sosyalizmin tipik bir temsilcisinin karşısındayız. Saint-Simon'un aksine endüstrinin insanları fakirleştirdiğine inanıyor. İnsanlar daha çok tarımla uğraşmalı, zamanlarının dörtte birini endüstriye harcamalı ancak. Ayrıca bir işte uzmanlaşmak, hep aynı işi yapmak da insanın özgürlüğüne son verir. 2000 kişinin altında aşağı yukarı 1600 kişilik gruplar kurulmalı. Herkes her işi sırayla yapmalı. Beraber yenmeli yemekler. Birlikte yaşanmalı. Falanster adını verdiği bu kuruluşların kar getireceğine zenginler inandırılmalı ki bu alanda yatırım yapsınlar. Devlete güvenmiyor Fourier. Toplumun örgütlenmesi aşağıdan olmalı, yukarıdan değil. Özel mülkiyette miras da olacak. Baş düşman büyük sanayi ile ticaret. Toplumun iyi ve adaletli bir doğrultuda değişmesinde Falansterler örnek olacak. Fourier'in asıl özelliği İngiliz kapitalizmini acı bir dille yermiş olması. C. Louis Blanc 1811-1882 Toplumun değiştirilmesine sosyal adaletin sağlanmasını devletten bekliyor. Burjuvaziyi korkutan reformcu Louis Blanc'ın fikirleri Tuşar'ın belirttiği gibi ne çok orijinal ne de fazla devrimci. Sosyal atölyeler sistemini öneriyor. Devlet tüm ham madde ve aletleri verecek, işçiler ürettiklerine zamanla da üretim araçlarına sahip olacaklar. Kapitalist işletmelerle rekabet edecekler. Kapitalistler de yatırım yapabilir bu alana. Nasıl? Niçin? Pek belli değil. İşçiler kapitalistlerden daha az lüks yaşadıkları, daha az harcadıkları için daha ucuza mal üretebilecekler. Kapitalist işletmeleri batıracaklar. Zamanla özel sektörün yerini alacak sosyal atölyeler. 1848 ihtilalinde önemli rol oynadı Louis Blanc. Millet Meclisi İşsizlere Yardım Komisyonu Başkanı oldu. Milli atölyeler kuruldu. Ama bunlar Louis Blanc'ın önerdiği sosyal atölyelerin ancak bir karikatürü olmaktan ileri gidemedi. Milli atölyelerde işsizlere gereksiz işler yaptırıldı. İşsizlere sözde iş bulmaya yaradı bir süre için söz konusu atölyeler. Milli atölyeler sistemini ihtilal hükümetinin bazı bakanları tarafından torpillendiği söylenir. Ve Louis Auguste Blanqui 1805-1881. Hayatının yarısını cezaevlerinde geçirmiş bir eylem adamı. Devrimcinin görevi savaşım, sonuna kadar savaşım. İnsanın insanı sömürmesi sona erinceye kadar savaşım diyor. Ama sadece eylemci değil, düşünür aynı zamanda. Ona göre ihtilalin baş düşmanı kilise. Ama Yahudiler de vatanın düşmanı. Marx ve Engels'in de katıldıkları derneklerin üyesi Blanqui. Ütopyalara karşı, nehrin öte kıyısında mısır mı buğday mı ekili olduğunu tartışacağımıza nehri yüzerek geçelim diyor. Yani önce ihtilali yapalım, burjuva iktidarını yıkalım, sonra düşünürüz diyor. Bu konudaki tartışmaları mevsimsiz, erken buluyor. Yıkmayı becerebilen, kurmayı da becerir elbette diyor. Siyasi fikirleri Babe ve Albertinkileri andırıyor. Onun için Engels 1874'te Blanqui'yi geçen kuşağın devrimcisi olarak niteleyecek. Paris Komünü'ne katılanların çoğu Blanqui'ci, sosyalist olduğu kadar enerji ve irade kaynağı bir insan olarak değerlendirilen Blanqui'nin Clemenceau 1896'da övgüsünü yapıyor. Blanqui hakkında en ilginç kitap İngilizce yazılmış. Alan Spitzer, The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blanqui. Soru 73. İngiliz ütopyacı sosyalizmi nedir? A. Robert Owen 1771-1858 ortaya koyacağı iyi örneklerle çevresini etkileyerek bütün dünyanın bozuk düzenini düzeltebileceğine inanıyor. Ütopyacıların tüm özelliklerini taşıyor. Daha 19 yaşındayken 500 işçi çalıştıran bir mensucat fabrikasının patronu oluyor. İyiliksever bir patron Owen. Sanayi devriminin yarattığı bozuk düzen ve sefalet karşısında duygulanıyor. Sanayici patron durumu düzeltmek için kolları sıvıyor. Owen'a göre insanın karakterini kendisi değil çevresi meydana getirir. Öyleyse çevreyi değiştirmek de işe başlamalı. İlk denemesini ortaklarından olduğu şirketin Mühlenark fabrikasında yapıyor. Düşüncelerini ortaklarının göz yumduğu oranda uygulamaya çalışıyor. Küçük çocukların fabrikada çalışmalarını önlüyor. Bu konuda yaptığı yayınlarla küçük çocukların çalıştırılmasını yasaklayan bir yasanın çıkmasını sağlıyor. 1819 yılında. Ama bu yasa Owen'ın projesinin çok gerisinde kalıyor. Mühlenark'ta işçilerin ve ailelerinin yaşama koşullarını düzeltmeyi, üretimi ve verimliliği artırmayı başarıyor bir dereceye kadar. Ne var ki sonunda ortaklarıyla bozuşuyor. Bozuşma nedeni Quaker mezhebine bağlı olan ortaklarının Owen'ın okullarda çocuklara müzik ve dans öğretmesine karşı oluşları. Robert Owen hakkında ilginç bir incelemenin yazarı Rona Aybay'ın belirttiği gibi sosyalizmin öncülerinden Robert Owen Yaşamı, Eylemi ve Öğretisi Remzi kitabı 1970. Owen başlangıçta kendi fikirlerine karşı anlayışsız ortaklarla savaşmak zorunda olduğu zamanlar düşüncelerini uygulamakta daha başarılı. Ortaklarla savaşım Owen'ı hayalci olmaktan koruyor. Oysa ortaklarının fikirlerine karşı koydukları engeller ortadan kalkınca Owen uygulanabilir olmaktan uzak planlara girişiyor. Owen'ın Amerika'da New Harmony deneyi var bir de. Amerika'ya göç etmiş bir Alman köylü topluluğundan 1825 yılında satın aldığı köyde kendi kafasına uygun bir toplum kurmaya çalışıyor. New Harmony'nin kuruluş amacı üyelerinin karakterini ve içinde bulundukları koşulları düzeltmek, onları ortak mülkiyette dayanan bağımsız topluluklara katılmak üzere hazırlamak. Owen 3 yıl içinde tam eşitçi bir düzene geçilebileceğine inanıyor. Karışıklıklar yüzünden bu eşitçi düzeni daha erkene alıyor, ve 1826 yılında eşitçi anayasayı ilan ediyor. 1776 Amerikan Bağımsızlık Yetkisinin ilanının yıl dönümü olan 4 Temmuz 1826'da da kendi akli bağımsızlık bildirisini açıklıyor. Bildiriye göre şimdiye kadar insanlara egemen olan kötülükler üçlüsü A. özel ya da kişisel mülkiyet, B. saçma ve akla aykırı din sistemleri, C. bu akla aykırı din sistemiyle birlikte kişisel mülkiyete dayanan evliliktir. New Harmony'de çıkan gazete tarih yerine akli bağımsızlığın ilk yılı deyimini kullanıyor. Owen böylece Fransız devrimcileri gibi geçmişle tüm bağları koparmaya çalışıyor. Bruno Aybay'ın belirttiği gibi kısa sürede insanların geçmişlerine çok sıkı bir biçimde bağlı olduklarını görüyor. New Harmony deneyinin başarısızlığı karşısında da insanların ahlaki bir eğitimden geçirilmeden ideal bir toplulukta yaşayamayacakları sonucuna varıyor. Bruno Aybay'a göre Owen'ın idealindeki toplum düzenini dayandırdığı küçük toplulukların bugün hiçbir uygulama alanı olmadığı haklı olarak düşünülebilir. Ancak kibbutzlar, Owen'ın görüşlerinin özel bazı durumlarda günümüzde de uygulanabileceğini göstermektedir. Kibbutz hareketinin tarihi ve teorik temelleri arasında Owen'a da bir yer ayırmak gerekir. Owen sadece bir eylem adamı değil, birçok kitap ve broşürün de yazarı. Olanak buldukça da fikirlerini yaymak için konferanslar veren bir kişi. Owen'ın sosyalizmi, sınıf kavgası görüşüne kesinlikle karşı. Onun amacı toplumu işçi sınıfının değil, aklın egemenliği altına koymak. Tuşar'a göre Owen'ın ünü kendi çağında Saint-Simon'unkinden de fazlaydı. Çünkü öğretisi burjuvazi tarafından da benimsenebilir bir öğretiydi. 1841 yılında sosyalizm nedir sorusuna Owen'ın karşılığı şöyledir. Akılcı sisteme uygun olarak temeli doğaya oturtulmuş toplum. Buna kim katılmaz diyordu Şah. Owen'in öğretisine sosyalizm denilebilirse eğer, yönetici ve işveren sınıfından işçilere doğru gelen bir sosyalizmdir. Owen'in sosyalizmi sınıf kavgası kavramını kesinlikle yadsıyan bir toplum görüşü olduğundan, işçi sınıfını politik bir güç olarak kabul etmiyor. Politik demokrasi ve seçim sisteminde yapılacak değişiklikler yoluyla ekonomik sıkıntılara çare bulunabileceğine de inanmıyor. Sanayiden çok tarıma önem veren Owen'ın yöntemi, mevcut politik düzen çerçevesi içinde bölgesel özel kooperatif köylere ideal topluluklar kurmak. Bu köy ve toplulukların üyelerine sağlayacağı refah ve mutluluk, bunların dışında kalmış insanlara örnek olacak. Owen'ın öğretisi için paternalist ya da iyiliksever bir sosyalizm denilebilir. B. Chartism. Chartism adını 1838 Mayıs'ında yayınlanan People's Charter, Halkın İstekleri adlı belgeden alan bir akım. Bu belgeyle ileri sürülen istekler arasında genel oy, parlamento üyelerine ücret ödenmesi, oy hakkının sadece mülk sahiplerine tanınması koşulunun kaldırılması, gizli oy var. 1832 seçim reformu yasasının çıkması için işçilerle birlikte savaşın vermiş olan tüccar ve sanayici burjuvazi bu yasadan sonra parlamentoda daha rahat temsil edilme olanağını bulmuş. Oysa işçiler için durum fazla değişmemiş. İşçiler parlamentoya temsilci sokamamışlar. İşte People's Charter bu istekleri yansıtıyor. Owenizmin paternalist yukarıdan gelen bir eylem olmasına karşın Chartism'in en büyük özelliği aşağıdan, işçi sınıfından gelişi. Chartist eylemin liderleri Lovett, O'Connor, Brontë O'Brien, Benol. İşçi sınıfından ya da ona yakın çevrelerden gelme kişiler. Zenginliklerin yeniden dağılımının ancak siyasi hakların ele geçirilmesi ve iktidar savaşımı sonunda mümkün olabileceğini, sosyalizme giden en kısa yolun demokrasi olduğuna inanıyorlar. Chartistlerin ilk amacı devleti ele geçirmek. Chartistler de son amaç olarak Owen gibi bir kooperatif düzen kurmak istiyorlar. Ne var ki bu amacı ancak politik alanda savaşımla varılabileceğine inanıyorlar. Chartizm 1848'den önce bir sınıf ideolojisine dayalı ilk işçi hareketi olması bakımından önemli. Chartistler bütün İngiltere çapında örgütlenmeyi başarıyorlar. Çeşitli işçi temsilcilerini bir araya getiren kongreler topluyorlar. Ancak bu toplantılarda hazırlanıp parlamentoya sunulan öneriler hep reddolunuyor. 1848 yılında son önemli çıkışlarını görüyoruz ama yine bir sonuç alınamaması üzerine Chartizm çözülüyor. Şimdi Tuşar'ı dinleyelim. Ama bu işçi ideolojisi sosyalist bir ideoloji değildi. Söz konusu olan makinalaşmaya ve sefalete karşı ilkel bir başkaldırmaydı. Kendisini alkışlayan işçilere O'Connor ideal olarak mülk sahibi köylüyü gösteriyordu. De Soto da sosyalizm açısından geriye dönük, daha çok da siyasi bir akım olarak niteliyor Chartizmi. 2. Bilimsel sosyalizm. Soru 74. Bilimsel sosyalizmin felsefi temeli nedir? Karl Marx 1813-1883 ve Friedrich Engels 1820-1895 bilimsel sosyalizmin öbür adıyla Marksizmin kurucuları. Engels, Marksist öğretiye büyük katkılarda bulunmuş bir düşünür. Ne var ki ön plana çıkan, öğretiye adını veren ve bilimsel sosyalizmin büyük sentezini yapan düşünür Karl Marx. Büyük sentez dedik, bu sentez Hegel'in diyalektik tarih felsefesi, klasik ekonomi politikası diye adlandırılan İngiliz iktisat öğretisi, bir de Fransız sosyalizminden meydana geliyor. Marksizmin her şeyden önce elleri üzerinde yürüyen Hegel'in diyalektiğini ayaklarının üzerine oturttuğu söylenir. Hegel diyalektiği idealist bir düşünce içinde kullanıyordu. Onun salt idealizmi siyaset alanında tutucu sonuçlara varıyordu. Oysa Herakleitos'tan esinlenen diyalektik yöntem devrimci nitelikte bir yöntem. Çünkü hareket ve savaşım üzerine kurulmuş. Çelişkilerin, zıtların savaşımı üzerine. Solcu Hegelciler bunun farkına varmışlar. Karl Marx da gençliğinde Hegelci. Marx diyalektiği maddeye, daha doğrusu materyalizme, maddeci felsefeye uyguluyor. Nedir maddecilik? Kısaca tekrarlamak gerekirse, ruh ile madde, varlık ile düşünce arasında belli bir ilişki var. Materyalistlere göre ilk ve esas olan, önce var olan maddedir. Onlara göre evreni ve maddeyi yaratan ruh değildir. Tersine ruhu yaratan evrendir, maddedir, doğadır. Ruh, maddenin yüksek bir ürününden başka bir şey değildir. Maddenin var olma biçimi, var olma yolu da harekettir, devinmedir. Hiçbir yerde, hiçbir zaman hareketsiz bir maddeye rastlanmamıştır. Hareket, devinme ama nasıl bir hareket? Sadece mekanik bir hareket değil Marksistler için söz konusu olan. Diyalektik bir hareket. Her değişme karşıt güçlerin çatışmasının bir sonucu. Eğer bir şey gelişiyorsa bunun nedeni kendi karşıtını içinde taşıması. Karşıtlardan meydana gelen bir bütün olması. Her oluş ve değişmede karşıt güçler çarpışıyor ve her şey kendi karşıtına dönüşüyor. Çelişkiler bilimi diyalektik. Bu değişme, bu kendi karşıtına dönüşme iki süreç içinde oluyor. Önce nicel, kantitatif, kemmi bir değişme meydana geliyor. Nicel değişmenin ancak belli bir derecesinden sonra birdenbire nitel, kalitatif, keyfi değişme dönüşüm ortaya çıkıyor. Marksist sentezin meydana gelmesine ikinci etken Fransız sosyalizmi. Bu akım içinde Saint-Simon ve Saint-Simoncuları, Fourier, Louis Blanc gibi ütopyacıları, hem ütopyacı hem anarşist sayılan Proudhon'u, Blanqui ve Fransız İhtilali geleneğini sayabiliriz. Böylece Marksizm bir praksi oluyor. Şu demek praksi, insan düşüncesinin doğruluğunu gerçeğe ancak pratik içinde ispatlayabilir. Hareketin, eylemin dışında ondan kopuk gerçek yoktur. Görüldüğü gibi Marksizm evrensel gerçeklere dayanan bir yöntem, yoksa donmuş bir kalıp değil. Her toplumun içinde taşıdığı çelişkiler yumağı bu yöntemden yararlanılarak praksi içinde çözülecek. Ama Marksizmi dondurma, kalıplaştırma çabaları da hiç eksik olmamış. Çünkü böylesi daha kolaylarına gelmiş. Marx değişmez yasalar değil, yasaları bulmak için bir yöntem bırakmış. Bu yöntem üstelik bulunacak yasaların her an değiştiğini, değişeceğini gösteriyor. Marksizme göre diyalektik yöntemi maddeye uygulayarak doğayı ve toplumu yöneten yasalar öğrenilebilir ve bu yasalardan hareket edilerek doğa da toplum da değiştirilebilir. İnsanlık tarihi bir yandan insanın doğayla, öte yandan insanın insanla savaşımının, daha doğru bir deyişle sınıf savaşımlarının tarihi Marksizm'e göre. Öyleyse Marksizm hem gerekirce determinist hem de iradeci, voluntarist bir felsefe. Onun içindir ki eylemde ağırlığı daha fazla gerekirciliğe vermek sağ sapmayı, daha fazla iradeciliğe vermekse sol sapmayı meydana getiriyor Marksist literatüre göre. Sentezin üçüncü ögesine geçmeden önce Marx'ın Hegel'in diyalektik yönteminin yanında Feuerbach'ın mekanist materyalizminden de esinlendiği ve böylece diyalektik yöntemi materyalizme uyguladığını tekrar belirtelim. Bilimsel sosyalizmin gerekirciliğinin kaynağını sentezin üçüncü ögesi olan İngiliz iktisat öğretisi meydana getiriyor. Adam Smith, Ricardo gibi İngiliz iktisatçılarına göre zenginliklerin üretimi sırasında insanlar arasında işçi, patron, köylü, zanaatkar olan insanlar arasında kendi iradeleri dışında belirlenen ilişkiler doğar. Kendi iradeleriyle değiştiremeyecekleri zorunlu ilişkilerdir bunlar. Üretim ilişkilerinin yarattığı sınıflar arası ilişkiler. Karl Marx'ın iktisat bilimine en büyük katkısı artı değeri ortaya koyması ve ondan çıkardığı sonuçlardır. Artı değer, özellikle işçinin ücret olarak aldığından daha fazla değer yaratması, aradaki farkın da patrona gitmesi. İşte Marx'a göre proletarya ile burjuvazi arasındaki bu sömürü ilişkisi proletaryanın salt fakirleşmesine yol açıyor. Şu kısa özetten de anlaşılacağı gibi bilimsel sosyalizm ne sadece bir iktisat öğretisi ne de bir siyaset öğretisi. Sözcüğün en geniş anlamıyla bir felsefe, bir dünya görüşü. Weltanschauung. Ama öyle bir felsefe ki ötekiler gibi sadece dünyayı açıklamakla yetinmiyor, dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Bilimsel sosyalizmin siyasi düşünce alanında ileri sürdüklerini bu bütünden koparmadan ortaya koymanın güçlüğü belli. Bilimsel sosyalizmin siyasi düşünceye getirdiklerinden en çok gürültü koparanı onun o güne kadar ilkel komünist toplum dışında her toplumda karşıt çıkarların var olduğunu açık bir biçimde ortaya koyan sınıf savaşımına parmak basan yanı. Soru 75. Bilimsel sosyalizmin siyasi düşünce alanındaki görüşü genel çizgileriyle nedir? Bilimsel sosyalizmin siyasi görüşünden söz etmek her şeyden önce Marksist sosyolojiden, yani tarihi maddecilikten söz açmak demek. Tarihi maddecilik, maddeci diyalektik yöntemin toplumların tarihine uygulanmasına başka bir şey değil. Tarihten söz edilince de değişmeden insan toplumlarındaki değişikliklerden söz edilmiş olur. Tarih, insanların eseri ama onların tarihi yapan bilinçlerini belirleyen, düşüncelerine yön veren de sosyal durumları. İnsan sarayda başka, kulübede başka düşünür diyor Engels. İnsanın bilincini en başta belirleyen, onun varlığını etkileyen, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan üretim oluyor o zaman. Üretimi belirleyen en maddi, en nesnel ögede üretim tekniği. Üretim tekniği de insanın eseri. Ne var ki insanın denetleyemeyeceği sonuçlar doğuruyor. İşte bu üretim tekniği üretim biçimini belirliyor. Üretim biçimi ise sosyal yapıyı. Üretim ilişkilerinin bütünü toplumun iktisadi yapısını, yani altyapısını meydana getiriyor. Önemli olan bilimsel sosyalizme göre hukuki ve siyasi kurumların üst yapıyı meydana getirişi ve altyapı tarafından belirlenişi. Hemen şunu belirtelim ki bu tek yönlü bir belirleniş değil. Dönerek üst yapının da altyapıyı etkilediği, ayrıca üst yapının zaman zaman altyapıdan koparak bir süre gücünü sürdürdüğü de bir gerçek. Burada önemli olan son tahlilde belirleyici ögenin altyapı oluşu. Üretim tekniği geliştikçe üretim ilişkileri de değişiyor. Ona bağlı olarak üst yapı kurumları da. İlkel sınıfsız toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum hepsi değişik üretim ilişkilerini yansıtıyorlar. Aynı zamanda da farklı üst yapı kurumlarına sahip toplumlar bunlar. Siteden imparatorluğa, mutlak monarşiden temsili demokrasiye geçiş ne rastlantıların ne de soyut olarak insan düşüncesinin ürünü Marksizm'e göre. kol değirmeninden yel değirmenine, ondan buharlı makineye geçiş, yani üretim tekniğindeki gelişme temel etkeni bütün bu değişmenin. İlkel, sınıfsız toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sonunda sosyalizme varan bu yol sanıldığı gibi düz değil her zaman. Bazen gelişmeyi yavaşlatan yan yollara sapmalar da oluyor. Marx'a göre Asya tipi üretim biçimi bunun en tipik örneği. Bu üretim biçiminin yarattığı farklılıklar üzerinde yeniden duruyor bugün birçok düşünür. Bugün diyor Marx, tekniğin gerektirdiği iş bölümü sonucu üretim kolektiftir. Kolektif bir çalışmayı gerektirir. O zaman özel mülkiyeti öngören hukuki üst yapı bir anakronizm oluyor. Altyapı ile üst yapı arasında bir uyumsuzluk var, ancak nitel bir değişme sonucu çözümlenebilecek. Öte yandan artı değer yaratan işçi yarattığı değerden az pay aldığına göre yarattığını satın alamayacak demektir. Bu da sık sık iktisadi bunalımlar yaratacak. Onun için kapitalist toplum bunalımlar toplumu. İnsan kendi emek gücünü satınca artık onun ürününe sahip olamaz. O ürün kendinden ayrı bir varlık kazanır. İşte tüm yabancılaşmaların temeli burada. İşçinin bilinci, kendi gerçek hayatının bilinci olmayınca, kendini tamam göremeyince, kendi bütünlüğünü din gibi, ahlak kuralları gibi yarattığı fetişlerle, gerçek dışı kurumlarla tamamlamaya çalışacak. Daha doğrusu tamamlattırılacak. Bu sahte evrenin yarattığı bunalımların nedeni sınıflı toplum. Üretim araçlarına sahip olmayıp emek gücünü satarak yaşamını sürdüren proletarya ile üretim araçlarına sahip burjuvazinin karşı karşıya oluşu. Sınıflar arasında uzlaşmazlık, antagonizma var. Değişik ara tabakaların bulunuşu, burjuvazinin kendi içinde bölünüşü, bu temel ayrımı etkileyici nitelikte değil yaşadığı çağda Marx için. Marx'a göre kapitalist toplumda üretim araçları gittikçe tekelleşecek, belirli ellerde toplanacak, sonunda proletarya yıkacak kapitalizmi. İlkel sınıfsız toplum, kölelik, feodalite, kapitalizmden sonra sosyalizm gelecek üretim biçimi olarak. Kendi karşıtına dönüşecek olan kapitalist toplumdan sınıfsız topluma geçilecek, ama bu kolay olmayacak. Çünkü sınıflı toplumun üst yapı kurumları ortadan kalkmadan sınıfsız topluma geçmek mümkün değil. Siyasi bir savaşı mı gerektiriyor bu geçiş? Bu nitel değişiklik. Siyasi savaşımın odak noktası ise devlet. Bilimsel sosyalizme göre devlet, toplumun tarihi gelişmesi içinde belirli bir dönemin ürünü. Ne toplum dışı ne de toplum üstü bir olay. Hukukun yaratıcısı devlet, devleti yaratansa toplum. Bu durumda toplum dışı hukuk normu olamaz. Devlet sınıflara bölünmüş olan topluma sıkı sıkıya bağlı. Devlete bugünkü önemini kazandıran toplumun sınıflara bölünmüş olması. Engels'e göre çelişik ekonomik çıkarları olan sınıfların birbirlerini yememeleri ve kısır bir çatışma sonucu toplumun parçalanmaması için görünüşte bu çatışmaların üstünde olan, bu çatışmaları önleyecek bir güce ihtiyaç vardır. İşte toplumdan doğan, fakat ondan üstün bir duruma geçen ve gittikçe toplumdan uzaklaşan bu güç devlettir. Demek ki devlet, bilimsel sosyalizme göre sosyal savaşımı yavaşlatan, ona engel olan, iktidardaki sınıfın yani ekonomik bakımdan üstün durumda olan, üretim araçlarına sahip olan sınıfın baskı aracı. Ne var ki Marx devletin temelde baskı aracı olduğunu belirtmekle birlikte bazı hallerde sınıflar arası kuvvet dengesinin bulunduğu dönemlerde, daha doğrusu siyasi gücün bir sınıftan öbür sınıfa geçiş döneminde bir sınırlı toplum düzeninden başka bir sınıflı topluma geçiş söz konusuysa devletin hakem durumuna geçebileceğini de kabul ediyor. Buna örnek olarak da burjuvazinin yükseldiği, aristokrasinin gerilediği 18. yüzyıl mutlak monarşilerini gösteriyor. Lenin tarafından geliştirilecek olan Marksist devlet görüşünün özeti bu. Profesör Wedel, peki diyor, nasıl oluyor da demokratik bir devlet azınlıkta olan bir sınıfın çoğunlukta olan bir sınıf üzerinde baskı aracı olabiliyor? Genel oy temeline dayanan parlamenter demokraside nasıl meydana gelebiliyor böyle bir durum? Bilimsel sosyalizme göre bunun çeşitli açıklamaları var. Başlıcası biçimsel demokrasi, somut demokrasi ayrımına dayanıyor. Hukuk bildirileriyle, anayasayla, yasalarla temel özgürlükler ilan edilse de, genel oy gerçekleştirilmiş olsa da, gerçekte bunların tümünün içeriğini boşaltmak mümkün bilimsel sosyalizme göre. Ekonomik olan siyasi olana egemen olduğu içindir ki, kapitalist temele dayanan bir burjuva toplumu siyasi açıdan demokratik bir toplum olamaz. Gerçek demokrasi sınıfsız toplumda gerçekleştirilebilecektir ancak. Çünkü iktisadi sömürü sürdükçe demokrasi gerçekleşemez. Ne var ki Marx'a göre burjuva demokrasisi tarihi bakımdan gerekli. Mutlak monarşiye kıyasla da ileri bir adım. Ve de sosyalizme geçebilmek için önemli bir uğrak. Özgürlük içinde aynı ayrım geçerli. Biçimsel özgürlük, gerçek özgürlük. İnsan özgürlüğe doğuştan sahip değil, savaşın vere vere ele geçirebilir onu. İnsanın zorunluluklardan kurtulup özgürlüğe kavuşması doğayı yendiği oranda ve sınıfsız topluma geçmekle mümkün olacak. Nasıl geçilecek bu sınıfsız topluma? Profesör Wedel'in dediği gibi bu geçiş ne birdenbire ne de şiddet kullanmadan mümkün olabilir. Marksizmi bir yandan anarşizmden, öte yandan reformcu ya da idealist sosyalizmden ayıran formül budur diyor Wedel. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini sürecin karmaşıklığı yüzünden önceden kestirmek mümkün değil. Sadece altyapı üst yapıyı etkileseydi, üst yapının bir tepkisi söz konusu olmasaydı belki hesaplanabilirdi altyapıyla üst yapının uyumlaşması sürecinin süresi. Öte yandan şiddet konusu üzerinde duran Tuşar, Marx'ın bunun zorunluluğu konusunu tam anlamıyla açıklığa kavuşturmadığını, şiddet zorunlu mudur sorusunu soruyu eleştirerek yanıtladığını ve soruyu soyut bulduğunu belirtiyor. Tuşar'ın vardığı sonuç, şiddet ya da baş kaldırma ne konu dışıdır ne de zorunludur. Engels ise Fransa'da Sınıf Mücadeleleri adlı kitabının ön sözünde olsun 1895, Erfurt programının eleştirisinde olsun 1891, burjuva siyasi demokrasisinin bazı ülkelerde barışçı yoldan, daha doğrusu şiddet kullanmaya gerek kalmaksızın ve parlamenter yollardan sosyalizme geçebilme yolunu açık tutabileceğini belirtiyor. Hangi yoldan olursa olsun bu geçişi gerçekleştirmek için proletaryanın bir parti içinde örgütlenmesi gerek ve tüm partilerin birlikte çalışmaları, birbirlerinin deneylerinden yararlanmaları gerek. Bütün dünya proleterleri birleşiniz deniliyor manifestoda. Bu her partinin kendi ülkesinin özelliklerini ön planda göz önünde bulundurması gereğini ortadan kaldırmıyor Marx'a göre diyor Tuşar. Bu partiler bilimsel sosyalist ideolojiye sahip olacaklar ve bu ideolojinin proletarya tarafından benimsenerek maddi bir güç haline gelmesine çalışacaklar. Başlangıçta proletaryaya dışarıdan bilinç verilmesi, öncülerinin bu partide toplandığı proletaryanın sömürü düzeninden kendi gücüyle kurtulmasına engel değil ve bu işi onun adına başkası yapamaz. Yine Marx'a göre sınıflı toplumla sınıfsız toplum arasında geçilmesi zorunlu çeşitli evreler var. Kapitalist toplumun yıkılması halinde onun yerini proletarya diktatörlüğü alacak. Çünkü anarşistlerin sandığı gibi ihtilal tek başına tüm sorunları çözmeye ve burjuvazinin tasfiyesini gerçekleştirmeye yeterli değil. Sürekli ordu yerine halkın silahlandığı, bürokrasinin halkın hizmetine ve denetimine girdiği bir dönem bu. Halk için gerçek demokrasi bu dönemde başlayacak ama iki yüzü var bu rejimin. Eski egemen sınıflar için de baskı aracı olacak. Wedel'in belirttiği gibi proletarya diktatörlüğüyle aşağı yukarı rastlaşan döneme sosyalizmin ilk aşaması deniliyor. Bu dönemde insanın insanı sömürmesine son veriliyor. Çünkü üretim araçlarının özel mülkiyeti söz konusu değil artık. Ama tam eşitçi bir düzende kurulmuş değil. Herkes yeteneği ve çalışmasının karşılığı kadar tüketebiliyor. Biz burada ne bu dönemin uygulamada yol açtığı çeşitli tartışmalara yer verecek ne de konunun derinliklerine inebileceğiz. Çünkü amacımız sadece Marx ve Engels'in siyasi düşünce alanındaki görüşlerini özetlemekle yetinmek. Sosyalizmin üst aşamasına varabilmek içinse devletin gittikçe zayıflaması déperisman, insanların yönetiminin yerini malların idaresinin alması gerekiyor. Bunun için de üretimin artması, herkesin ihtiyacı oranında tüketebilmesi, şehirle köy, fikir emekçisiyle kol emekçisi arasındaki farkın silinmesi gerekiyor. Öğretisini kurarken bunun gerçekleşebilmesi için başta kapitalist ülkelerde olmak üzere bir evrensel ihtilali öngören Marx, işte kısaca böyle görüyor sınıfsız topluma geçişi. Bilimsel sosyalizmin çeşitli yorumları yapılmış. Bazıları onu sakatlamaya kadar varıyor. Marksizmi katkılarda bulunarak sürdüren ya da ondan esinlenen akımlar kitabın olanakları oranında ileride de ele alınacak. Burada parmak basmak istediğimiz nokta Marksizmin yorumuyla ilgili tartışmalara yol açan başka bir yönü. Karl Marx'ın ilk kez 1932 yılında yayınlanabilen bir kitabı var. 1844 El Yazmaları, Manuscripts. Kitabın ana konusu emeğin yabancılaşması sorunu. Üretim araçlarının özel mülkiyetinin yarattığı bu yabancılaşma ancak sosyalizmin son aşamasında sona erecek. İnsanın emeğine, ürettiklerine ve giderek yeteneklerine, varlığının özüne yabancı kalışını dile getiren bu kavramı Hegel'den alarak kullanmış Marx. Marx'ı yorumlayan Marksist düşünce üzerinde araştırma yapanlar, Marksologlar arasında görüş ayrılığı var. 1844 El Yazmalarının Marksist öğreti içindeki yeri ve değeri konusunda. Bazılarına göre yabancılaşma Marksist düşüncenin bel kemiğini meydana getiriyor. Hippolyte ve Calvel'e göre Marksizm aslında bir yabancılaşma felsefesidir. Marksizm bir hümanizmadır. Althusser karşı çıkıyor bu görüşe çünkü Marx sadece gençliğinde Hegel'in etkisindeyken yabancılaşmadan söz etmiş. Bu kavramı olgunluk çağında hiç kullanmamış. Öte yandan yine 1844 El Yazmalarına dayanarak Rubel, Marx'ın aslında bir ahlakçı olduğunu, iktisatçılığının arka planda kaldığını ileri sürüyor. Oysa Marx'ın bir başka gençlik çağı yapıtı, Alman ideolojisi 1846 üzerinde duran Peru, Marx'ın iktisatçılığının ve toplum kuramcılığının ön planda geldiğini belirterek Naville ve Axelos'un savunduklarının tersine felsefe alanındaki önemini küçümsüyor. Bütün bu tartışmalar bilimsel sosyalizmin sosyalist ülkelerdeki farklılıklar gösteren uygulaması yanında Batı'da iktisadi düşünce, siyasi düşünce ve felsefe alanındaki önemini sürdürdüğünü gösteriyor. 3. Revizyonculuk. Soru 76. Bernstein'in revizyonculuğu nedir? Edward Bernstein, 1850-1923, sosyalist bir Alman düşünürü. Ona göre Marx ile Engels, gerçekleri göremeyen kör karşı koyucularının anlayabilmelerini sağlamak için bu kadar durmuşlar ekonomik faktörler üzerinde. Engels 1890 yılında yazdığı bir mektupta bu noktaya parmak basmıyor muydu? Ama George Laffran'ın belirttiği gibi iddiasını daha da ileri götürüyor Bernstein. Doğal ve toplumsal koşulların yarattığı ortam öznel, sübjektif iradenin nesnel, objektif temelini meydana getiriyorsa da bu nesnel temelde saf olarak maddi değildir. Meydana gelişinde ahlak, hukuk, dini inançlar, bilimsel kurallar büyük rol oynar diyor. Tarihin materyalist yorumunun yumuşatılmasından yana. Karl Marx'ın emek değer kuramını da eleştiren Bernstein'e göre Marx'ın iddia ettiği gibi üretim araçlarının tekelleşmesi bir elde toplanması olayı da özellikle tarım alanında gerçekleşmemiş. Öte yandan küçük burjuvazinin ortadan kalkmadığını, işçi sınıfı içinde de bir tabakalaşmanın meydana geldiğini ileri sürüyor. Salt fakirleşmenin sanayileşmiş ülkelerde görülmediğini, sosyalist öğretiden yararlanan işçi sınıfının çeşitli eylemleriyle bunu önlediğine de işaret ediyor. Bernstein'in tezlerine karşı çıkan Karl Katuski 1854-1938 ise göreli bir fakirleşmenin gittikçe arttığını söyleyecek.